Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Evet, en geç kayıtlarımızdan biri ne yapıyoruz? Neredeyse bu gidişle rekorumuzu kırmak için bir aynı gün veya pazartesi kayıda girmemiz lazım. Pazar günü öğleden sonra kayda girdik. Evet, saat olmuştu 2.
Olmuş 2. Hızlı bir yemek yedik. Neden? Bunun bir sebebi vardı. Oğluşumuz Poyraz bir virüs kapmış. Artık nereden kaptıysa nasıl, böyle bir salgın da varmış anladığımız kadarıyla. Bunu anladık acilde zaten. Gelen bebek ve çocuk sayısında.
Özellikle bebek ağırlıklı ama ilkokul seviyesinde de çocuklar da vardı. Hani ilkokul 1 falan gibi böyle ufak çocuklar da vardı. Ama sadece galiba bebekleri ve ufak çocukları etkileyen bir virüs.
Evet, ateş, kusma, ishal falan. Neyse, ucuz atlattık. Şimdi toparlıyor çok şükür Poyraz. Ama korktuk. Hani biliyorum,
bizim çok ilk hastalık tecrübemiz oldu.
Evet, diye. Evet. Yani hani çok önemli şeyler var. Birçok hastalıklar var. Allah daha beterinden hani korusun. Hep diyoruz ama o böyle hani enerjisi düşüyor. O kıpır kıpır oyun hali gidiyor ya. Böyle bir halsizleşiyor. Kıyamıyorsun. Daha bebek hani 3-4 yaşında olsa derdini anlatır. Anne susadım, işte baba şunu ver falan bir şey der. Burada ifade edemediği için onu anlamaya da çabalıyorsun. Bayağı Mehmet de başında bekledik, uykusuz kaldık ama ebeveyn olmak, anne baba olmak böyle bir şeymiş tabii.
Evet, iyi evet. Zaman da var, kötü zamanı da var. Şimdi uyuyor. Umarız uyanmadan yapabildiğimiz kadar kayıt yaparız.
Evet.
Evet, başlayalım mı genelde? Türkiye'de falan bir şeyler var mı?
Türkiye gündemini sorarsın. Ben böyle nefret ettiğim, sinir olduğum bir haberle gireyim. Ve gir ondan bakayım. Sonra da bizim gene güzel, cıvcıvlı haberlerimize geçelim. Ben ODTÜ ormanlarından bahsetmek istiyorum. Bir gecede Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin nasıl yağmaladığını, bu kelimeyi özellikle seçtim. Ağaçları yağmaladılar, ormanı yok ettiler bir kısmını. Melih Gökçek'in de
övündüğü.
Hem övündüğü Twitter'da falan da paylaşmış. Hem de ODTÜ Üniversitesi rektörünü protokole imzalamış. Yani nasıl bir rektör, biraz dik duramıyor insanlar.
Çünkü artık onlar o rektörle
tabii, atanan belli.
Evet. Yani seçilmiş, yani Cumhurbaşkanı'nın seçtiği rektörler bunlar hep.
Evet. Bu eleştiri de Ahmet Necdet Sezer zamanında başlamıştı. Hatırlıyorum. Hani her zaman seçilmişlere işte saygı duymak lazım. Tabii arkada bazı planlar var. İşte haklı olduğu noktalar var, haksız olduğu noktalar
orada
var.
Orada şu, o zaman iktidardayken bunu değiştirebilirdin. Yani en çok oy alan seçilebilir. Ama o da onu yapmadı.
Yapmadı.
Onu yapsalardı hiç bu şeylere girilemezdi. Çünkü kural böyle denirdi. Ama sen kuralı o zaman öyle uygulamadın. Çünkü güçlü olan sendin. Şimdi bütün üniversiteler ve Türkiye eğitim camiası bunun ceremesini çekiyor. Çok hatalı işler.
Sistem evet bu şekilde. Bu ODTÜ ormanına dönersek 57 yılda yapılmış bu orman, oluşturulmuş. Ankara'nın en büyük yeşil alanı, belki Ankara'da dinleyicilerimiz de vardır. Kent bölgesinde insan tarafından yapılmış en geniş kapsamlı orman ekosistemi. Yani bir kente çok yakın. İşte erozyonu önlüyor, o kente nefes aldırıyor. ODTÜ ormanı ve birçok, ben bunu bilmiyordum açıkçası. Hani flora, fauna türlerinden ev sahipliği yapıyor ama içinde kurt, tilki, keklik, tavşan, yılan, kaplumbağa, yani bunları da barındırıyormuş. Ve ilk tabii böyle bir görseli var, fotoğrafı var. Bunu haberi paylaşırız. Web sitesinde de bakar dinleyiciler. Ve daha sonra o iş makineleri girdiğinde belediyenin şu çoraklığa bakar mısın? Bu ne? Hani zevksizlik, estetik yoksunluğunu geçtim. Bu ne doğa düşmanı, bu ne
kötü.
Canlı yaşam düşmanlığı.
Kötü, yani ruhu
evet,
kötü.
Kötü insan, ruhu kötü. Ha, böyle ruhu kötü yani. Evet, kısaca bunlar benim düşüncelerim. Sadece beni bağlar tabii ki. Her zaman sorduğun Türkiye gündeminden al sana bir haber deyip şimdi güzel neşeli haberlerimize geçelim.
Bende de var da
boş var,
teok
boş.
Meok gibi şeyler var mesela, boş. Bir kere daha değişiyor. Ve hani Cumhurbaşkanı tam hadi Teok kalksın diyor, kalkıyor. Dördüncü mü beşinci mi ne değişiklik oluyor. Yine çocuğu o seviyede olanlara Allah kolaylık versin diyelim.
Bizim
zamanımızda
yani
hani
şurada Türkiye'de Anadolu, olmamayı diliyorum
Anadolu
ya.
Liseleri sınavı vardı. Hani
tabii,
giriyordu hep okulları, giderdi. Böyle sistem bu geldikleri geleli şeye iyice saçmaladı. O vesileyle televizyonda da program vardı. Bu PISA testinde en son 2016'da.
Sabah kahvaltıda
evet, konuştuk. Sen... Haberlerde söylüyordu bir eğitimci. Finlandiya 8. çıkmış.
Hmm.
Evet. Birinci sırada Singapur çıkmış.
Bak gitmek istediğim yerlerde.
PISA testinde.
Tayvan 2.
Hayır. Tayvan 4. 3. de Estonya çıkmış.
Estonya'yı
mesela.
Estonya'yı da gördük.
Evet, değişik bir yer. Vietnam var mesela ilk 10'da.
Finlandiya. Türkiye zaten 98.
Yok. 77 ülkede 58. mi ne?
Tamam işte bir 8 çok gerilerdi. Evet.
O zaman ben cıvcıvlı haberlerle başlayayım. İlki iPhone. Her sene sonu artık Christmas yaklaşırken iPhone lansmanlarını yapar.
Christmas.
Christmas yaklaşınca çünkü onların en çok satışı pompaladığı zamanlar o.
Bir Christmas hediyesi alırsın artık.
Yeni şimdi iki tane model duyurdu. Bir tanesi iPhone 7'nin bir üst versiyonu yani görüntüsü falan her şeyle aynı. iPhone 8. iPhone 8'in görüntüsü iPhone 7'den hiç farklı değil. Aynı şeyler. Daha hızlı çip falan filan. Mini bir şey yok. iPhone 10'da ise işte home tuşunu kaldırıp tamamen ekran olan bu Samsung'da olan telefonun bir benzeri. Bakıldığında fiyat uçmuş $1000. Türkiye'de kaça satılır Allah bilir. Çünkü 3500 liraya denk gelir $1000. Değil mi?
Hı hı.
3500 lira vergilerle falan o 5000'in üstünde muhtemelen olacak o telefon. Baktığında da böyle hani eski hani çok özel bir şeymiş gibi duyurmalarına rağmen böyle özel bir şey de göremedim. Yani ama şu var ben bu sefer çok net göreceğiz bunu. Herkes bunu alamayacak iPhone Türkiye'de özellikle zaten. iPhone 10'u bir ayrı klasman yarattı. Yani iPhone 8 var. Herkesin
upper class.
Upper class. iPhone 8 gibi. iPhone 10 bazısı gene özenip taksitle maksitle alıp kendini o sınıf atlamış şeyini gösterecek. Birisi yazmış benim Serdar hani takip ediyorum birkaç programda yani arada bir programlarda da bahsediyorum. O diyor ki bir otomobil almaktan gene de daha kolay. Hani kendini sınıf atlatmak olarak göstermek için. Bazıları diyecek bu telefona bu para verilir mi? Ama aynı zamanda işte prestij yapıyormuş gibi insanlar buna bu parayı veriyor. Çünkü hayatındaki tek lüks bu oluyor. Hani gidip de Louis Vuitton bir çanta almayacağı için ya da alamadığı için.
Seyahate veya çıksın.
İşte insanlar çevreyi ona.
Bak bana sen desen ki iPhone 8 mi? Yoksa şu anki benim ki iPhone 5 mi?
Seninki iPhone 5.
5S değil mi?
5S evet.
5S yani bu 5S'inde kalmak istersin. Sana iPhone 8 miydi?
Lüks olanı 10.
Yok lüksü de boş ver. Hı. iPhone 8 mi istersin dersen ben gerçek bir sosyal demokratım. Cimri bir insan değilim tabii ki ama kesinlikle değilim. Seyahati tercih ederim Mehmet. Uçak bileti alırsın.
Tamam aklım tabii.
Aklım olsun.
Öyle bir niyetim yok ama.
Sağ ol.
bunun dışında bir yeni duyurdukları ürün saatte. Yani saati niye yeni diye soracak olursan bu seferki saat gerçekten biraz bilim kurgu filmi gibi oldu.
Ben sevimsiz buluyorum.
Ama şöyle tamam.
Havalar
ben de satın
büyük
alma.
Yani.
Büyük ama bu sefer içine simya yuvası koymuşlar. Yani artık telefonun olmasa da saat üzerinden aranıp sen arayabileceksin.
Oo.
Yani hiç cebinde telefon yok. Sırf saatinle konuşacaksın. Tam bilim kurgu filmine dönüştürmüş durumdalar.
Tamam dönsün. Ben sıkı gen saat istiyor. Yok tam cıvıdım. Oldu güzel. Tamam. Sen istemiyordun zaten.
Yok ben saat istemiyorum ama yaptıkları iş.
Başkasından yani bizim bütçemizden
yaptıkları çıkmış. İş çok yaratıcı. O anlamda söylüyorum. Çünkü ufacık bir saatin büyüklüğünü görüyorsun.
Peki,
İçinde sim yuvası var.
Peki telefonu nasıl çevireceğim?
Üstünde şey var numara şey
çıkıyor
var. Hatta adres book falan da çıkıyor. Üstüne tıklayıp şey yapabiliyorsun.
Bak bu enteresan. Peki tamam.
Hatta bilmiyorum şeyle de Bluetooth kulaklıkla da konuşuyor mu?
Peki biz sana caddede pupada bakmıştık. Onlar mıydı? O yeni.
Hayır yeniler değil. Ama boyutları aynıymış.
Daha geldi mi Türkiye'ye?
Gelmedi. Daha lansmanı yapıldı. Duyurusu tamam. Yapıldı. Daha Türkiye'de yok.
O zaman tamam. Şimdi ben sıradaki haberime geçeyim. Bu teknoloji haberinden sonra madem uçak bileti de almıyormuşsun o zaman belki almanı sağlarım. Şimdi Londra'da şu benim hiç gitmediğim Londra var ya.
Hı.
Oradan işte sen de hani uçak bileti anlıyorsun ya. Alacak olursan Londra'yı alabilirsin.
Tamam.
Şimdi iki tane çok önemli müze var imiş. Tabii mışlı zamanla anlatacağım. Ama giden dinleyeceğimiz arasında onlar
benim
burayı...
Gibi.
Şimdi ama bak hem uçak bileti almıyorsun hem de burada bana hava atıyorsun. Ayıp. İki tane müze var imiş. Bir Science Museum, bilim müzesi. Bir de Natural History Museum.
İki sende gittim.
Şimdi dinleyicilere çok ayıp oluyor. Yani bana çok ayıp olduğunu dinleyicilerimiz anladı buradan. Tamam mı? Bir Twitter, ikisi de evet çok muhteşem, harika müzeler. Bir Twitter kullanıcısı, Bednarz diye, ikisini kapıştırmaya karar vermiş. Yani acaba demiş ki hanginiz daha iyisiniz? Böyle bir müzeler savaşı başlatmış. İki müze de buna cevap vermiş bu dinleyiciye. Tabii böyle hani sorular atıyor ortaya.
Dinleyici değil.
Aman Twitter kullanıcısını. İşte Natural History Museum demiş ki bizim dinozorlarımız var. Hani no contest, başka da bir söze gerek yok işte. Science Museum diyormuş ki tamam onlarda fosiller var. İşte fosil diyor işte diyorlar. Ama bizde de robotlar var. Ondan sonra işte parıltılı ışıklar var. Bright lights dedikleri. Böyle böyle kapışmışlar. Benim hoşuma gitti böyle Twitter. Sonra takip de etmeye başladım. Bu şekilde.
Tamam. Değişik bir cihaz Fast Company'deki bir haberden.
Sen de hep cihazlardan gidiyorsun.
Evet, bu aralar öyle. Aletin ismi Velbi. Yaptığı iş ise şu. Aynen kamera gibi bir odaya koyuyorsun. Odadaki insanların kalp atışlarını ve nefes alışlarını tespit ediyor.
Kaç kişi varsa o kadar alabiliyor mu?
Alıyormuş. Asıl tabii kullanım alanı şu. Tek başına yaşayan yaşlıların sağlığını sürekli monitör ediyor. Yani sen... Mesela tıbbi bir yer de olabilir. Mesela çocukları da olabilir. Mesela diyor ki kalp atışları hızlandı falan. Sen yani...
Peki ne yapacaksın? Bütün gün ona mı bakacaksın?
Ama uyarı olarak sana notification gönderiyor.
Ay bu alet.
Daha sık nefes alıyorlar falan. Yani sen sağlıklarını uzaktan takip edebilir hale geliyorsun insanların. Uzaktan bir gün tansiyonu da tespit etmeyi becerirlerse.
10 numara
bir şey. 10 numara bir alet, evet. Yani kamera olmayıp takip etmeye yarayan bir alet. Fiyatını ben
65 yaş üstü falan diyor şuraya.
Tabii onlar için işte ileri yaşlardaki insanların sürekli takibi için. Ben bu daha henüz Kickstarter'da.
Velbi ismi.
Velbi. Gene linkini falan paylaşırız.
Bu Kickstarter'a ben de böyle kafama göre bir şey geliştirsem koyabiliyor muyum?
Tabii yani şey yapabiliyorsun.
Yani bu iyi olacak. Account açacağım. Sonra diyeceğim ki bu benim ürünüm. Böyle koyabiliyor muyum?
Şartları var. O şartları sağlarsan koyabilirsin. Yapan Türk firmalar da var sonuçta.
Ha, böyle bireysel bir şey yok yani. Bir girişim falan.
Nasıl? Bireysel de yapabilirsin. Bazı şartları sağlıyorsan orada şartları var Kickstarter'ın sitesinde. Okuman gerekiyor. O şartları sağlarsan açabilirsin.
Peki.
300 dolara bir tane Velbi alabiliyorsun anladığım kadarıyla. Tamam.
Tamam.
Bak arada. Böyle ekranda şey yapıyor. Telefonun ekranında bak. Bak.
Baktım.
Kalp atış sayısı falan. Nefes alım sayısını falan belirtiyor. Senden haberi alalım.
Şimdi aslında seni ilgilendiren bir haber ama senin işine yaramayabilir. Mesela daha çok Ufuk'un işine yarayabilir. Neden?
Neden?
Çünkü öyle... Hani gidiyor ya sağa sola hani çekimlere falan yurt içi yurt dışı. Bu Hasselblad diye markayı duymuşsundur firmayı.
Evet.
Bu Swedish kamera manufacturer'mış üreticisi.
Sahibi Çin DJI satın aldı.
Öyle mi? Evet. Hani DJI dedin senin şu şey
droneları yapan firma.
Droneları yapan firma. Tamam. Şimdi onlar yeni bir kit çıkarmışlar. Field kit. Yani sahada kullanabileceğin ve bütün işte lensleri, makinanı yerleştirebiliyormuşsun. Bak böyle kutu çanta şeklinde. Fiyatı da 17.495.000'e satılıyormuş.
Evet. Ufuk'un çok işine yarayacaktır.
Vazgeçtim. Ufuk'a böneri yapmıyorum. Ama lenslerin falan her şey ama 17 bin dolar aman verilmez. Bence bu haberi pas geçelim.
Başka bir haber vermek ister misin?
Başka bir haber vereyim. Fotoğrafçılıkla gidiyoruz madem. Şimdi bu Guido Gutierrez Ruiz. Belki duymuşsundur. Sendeki o ünlüleri çeken Guido ile aynı mı? Sendeki
Guido Angelatini diye birisiydi bende.
Ha,
bu başka bir.
Bu başka bir şey. Hem Kanada hem İspanya'da yaşıyormuş bu fotoğrafçı ve onun bir mottosu varmış. Şöyle ki diyor ki hayatı hani kares yakalamak için diyor sizin fotoğrafçı olmanıza gerek yok. Akıllı telefonunuz olsa yeter diyormuş ve bir de zaafı varmış Mehmet. Zaafı da bizde kabustur. Türkiye'de hele İstanbul'da su birikintileri. Tamam. Adam su birikintisi görünce dayanamıyor. Bir çeşit fetiş gibi düşün. Ve hemen akıllı telefonunu çıkartıyormuş. Lensi çok yakınlaştırıyormuş suya. O kareyi ölümsüz hale getiriyormuş. Böyle haberi ilk okudum. Hani görselleri görmeden bana biraz böyle geyik gibi geldi. Ama kareler çok güzel. Ve Toronto olması, hafif böyle soğuk, karlı o suların yansıması, hı hı, çok harika kareler geldi.
Oralarda
çok estetik.
Da ama su birikintisi oluyormuş yani.
Evet, bir yandan da dedim ki bu kentsel altyapı nedir? Bir sıkıntı mı var Toronto'da? Çok hoşuma gitti. Hatta bunların bir tanesini böyle büyütüp asmak bile istedim. O kadar beğendim. Bunu dinleyicilerimizle paylaşabiliriz.
Tamam.
Tamam.
CNN'den bir haber. Eğer her çalışırken oturarak çalışan oturma en büyük düşman diyor sağlık haberi.
Ne yapacağım makale yazarken avuda kalkıp yazacağım.
Diyor ki her 30 dakikada bir mutlaka ayağa kalkmanız lazım.
Aa, onu zaten ben yapıyorum.
Bu yurt dışında çok trend var. Ayakta olan masalar. Stand up desk mi diyorlar.
Evet.
Onları tavsiye ediyorlar. İşte burada detaylı olarak oturmanın insana ve vücuda yaptığı zararı anlatmışlar. Ve oturanların istatistiksel olarak oturmayanlara yani oturarak iş yapanların oturmayanlara göre 2 kat daha fazla felç riski varmış. Çünkü işte kan dolaşımında aksaklıklar oluşuyormuş. Yani o oluşan pıhtıların beyni tıkama ihtimali arttığı için %200 felç riski artıyormuş. Bu sebeple de her 30 dakikada bir ayağa kalkıp oturarak iş yapıyorsanız bir rutini bozun diye öneride bulunmuşlar.
Ben zaten o kadar süre oturunca sıkılıyorum. Zaten
işte ben oturabiliyorum. Saatlerce oturabiliyorum.
Sen oturabiliyorsun. Zaten beni de biliyorsun. Evde böyle yanına geliyorum mesela bazen. İkimiz de home office yaptığımızda.
Hı-hı.
Sonra diyorsun ki sen bana gene mi sıkıldın? Beni bölüyorsun. Hadi git başımda falan diye.
Evet. Bu uzun makaleyi de İngilizce paylaşalım ama sık sık böyle hani ofiste çalışıyorsanız ya da evinizde benim gibi home office çalışıyorsanız 30 dakikada bir kalkın, bir su için, lavaboya gidin, bir şey yapın, bir o şeyi kırın.
Evet, peki ben sana bir şey sorayım Mehmet. Hı. Belki dinleyicilerimiz de biliyorlardır ama bu da CNN Türk'ten bir haber. Aslında tabii haberin kaynağı Gökhan Bismarck'tan attığımız sağ olsun. Gene bir haber paylaştı, pasladı. Dünya liderlerine saç ve makyaja ayırdıkları para. Hı. Çok para ayırıyorlarmış. Onu geçtim. Makyözlerin bu kadar maaş aldıklarına inanamadım. Yani insanın bir çeşit makyöz olası.
Ama bunlar işte her mesleğin en tepesindekiler çok iyi kazanıyor.
Evet ve bu, işlerini çok iyi yapıyorlar.
Evet, o işin artık gurusu olmuş kişiler. Yani bir başkana makyözlük yapabilmek için artık bayağı iyi olman lazım. Baktığında mesela fotoğrafçıdan tut. Fotoğrafçının ortalaması gayet averajın altında diyeyim. Türkiye'de veya da yurt dışında herkes böyle. Ama en tepeye geldiğinde astronomik rakamlar kazanabiliyorlar. Böyle. Yani makyöz de aynı şekilde.
Evet. Burada da işte hani mesaileri tabii daha farklı. Çalışma saatleri, yorgun stresi gözükmesinler, kamera ışıklarında yüzleri parlamasın, terledikleri, yüzleri kızardıkları belli olmasın diye makyaj ve saça önem veren liderler varmış. Ama tabii bazıları çok fazla harcıyor. İnanmazsın. Kanada'nın başbakanı Trudeau fazla bir şey harcamıyor. Hmm. $32 mı neymiş onun saç kesimi. Ama Fransa'nın cumhurbaşkanına baktığında 39 yaşındaki Macron'a liderliğinin ilk 3 ayında makyajına 26 bin euro harcamış. Ve diğer mesela Chirac falan ya da Sarkozy gibi sürekli maaşlı bir makyöz yerine devamlı outsource etmiş. Tabii bu daha pahalıya gelmiş. Dışarıdan yani outsource derken. devamlı bir görevi çalıştırmak yerine dışarıdan hizmet almış. Mesela makyözü Natasha varmış. Biri 10 bin, diğeri 16 bin euro tutarında iki fatura kesmiş. İşte Barack Obama mesela maskara, far, dudak parlatıcısı allık kullan. Ya bir zahmet bunları bence bir erkek yani ne olursa olsun.
İşte bu öyle değil işte.
Parlamasın.
Evet diye, bir mi? Kamera önünde fotoğraf bizde de var yani erkeğe pudra falan sürünüyor. Ter yaptıysan alnın
maskara,
o zaman.
Maskara bildiğin rimel değil mi? Ya bilmiyorum
belli etmek için. Mısın? Beyazlamıştır kirpikleri siyah göstermek için yapmışlardır.
Tamam peki. Her neyse Amerika Başkanı, eski Başkanı Obama çok fazla tercih etmiyormuş. Ancak dünyaya sesleneceği toplantılarda hani birkaç pudra falan istiyormuş. Onun haricinde işte ailesi, arkadaşlarıyla vakit geçireceği zamanlarda da servis ediliyor ya bazı fotoğraflar. Onları da hiç istemiyormuş. İşte Sarkozy var. Bayağı her aylık masrafı 8 bin euroymuş. Yani az para değil. Putin daha çok estetik yaptırıyormuş. Yani hiç makyaj olayına girmeden direkt gözaltı torbası, botoks falan onlar da. Trump'ın çok eleştiriliyormuş. Saçı peruk değilmiş ama boyası farklı boya şeyleri, tonları olduğu için hani pek iyi eleştiriliyor, iyi değil diyorlar. İşte Trudeau'nun da 32 dolarmış sadece.
Saç kestiriyormuş.
Evet. Zaten ihtiyacı yok yani adamın şimdi.
Şimdi benim haberim çok kısa geçeceğim ama uzun bir haber olarak verilmiş. Amerika'da niye firmalar sağlık sigortası ödüyor? Malum Amerika herhalde dünyada bu Obamacare'den önce sosyal devlet sigortası olmayan ülkelerden de yani bizde de SGK var. İyi veya kötü gidebileceğim bir hastane var. Amerika'da öyle bir sistem yoktu. Hep herkes kendi özel sağlık sigortasını yaptırıyordu ve böyle işleyen bir sistemi vardı. İşte Obamacare ile biraz bu geldi. Amerika'da da daha çok sen çalıştığın iş yeri ödüyormuş senin özel sağlık sigortanın en azından bir kısmını. Bizde de öyledir, bazı şirketler öder özel sağlık sigortası. Bunun ilk başlaması nasıl oldu? Yani aslında firmaların özel sağlık sigortası ödemesinin babasıymış bu olay. İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında olmuş. İkinci Dünya Savaşı sonrası askerler ülkeye döndüğü zaman şöyle bir durum ortaya çıkmış. İş yerleri de yeteri kadar eleman yok. Çünkü askerlerin çoğu ne oldu? Öldü. İkinci Dünya Savaşı. Eleman sıkıntısı çekiyor ve maaşları arttırmaya başlıyorlar çekmek için. Hep birbirinden eleman kapıyorlar. Ve maaşlar yukarı doğru gitmeye başlamış. Hükümet de bunu durdurmaya karar vermiş. Çünkü sonu yok. Ve maaşlar sürekli yukarı doğru çıkıyor. Yasaklamış, tavan getirmiş maaş tavanı. Bunu getirince de şirketler nasıl kendilerini öne çıkaracaklar ve bu yolu bulmuşlar. Sağ Amerika'da özel sağlık sigortasını biz ödüyoruz gibi. Evet. Bu da aslında para vermek gibi bir şey ama maaş arttırmadığı için yan yol bulmuşlar. Ya, ve böylece Amerika'da şirketlerin sağlık sigortasını ödeme, özel sağlık sigortasını ödeme olayı başlamış. İlginç geldi bana. Hani.
Ben de çok ilginç.
Ve bu işte diğer ülkelere ya da bizim mesela bazı özel
aileye
sektörde
evet. Birinci derecede yakınlarına falan. Güzel.
Hikayesi buymuş. New York Times'ten bir haber. Gene İngilizce full haberi okumak isteyenler olursa. Bunun Amerika'da ilk özel sağlık şirketlerinin çıkışını da anlatıyor. Aynı zamanda. Onlar da hani hastaneler aralarında birleşiyor. Hepsi özel. Ama insanlar tek tek hangisine gideceğini yapacak yerine bir birlik kuruyorlar. Blue Shield ve yani mavi kalkan falan diye.
Evet.
İlk sigorta firmaları da öyle. Sağlık sigortası firmaları da öyle ortaya çıkıyor.
Evet. Güzel. Şimdi benim haberim gene gezme, tozma, doğa, seyahat üstüne. Nitekim ODTÜ haberini verdikten sonra bu haberde onun tam tersi oluyor. Hem tasarımla doğanın harika bir uyumundan bahsediyorum. Paiva yolu, Paiva ya da nasıl okunuyor? Portekiz'in Arauca bölgesinde 8 kilometre uzunluğunda bak böyle zikzaklı bir yol. Bu bizim Likya yolu gibi düşün. Paiva yürüyüş yolu tasarımı tamamıyla ahşap. Hiçbir ağacı kesmeden, doğaya zarar vermeden ama oradan yürüyerek de Portekiz'in eşsiz manzarasını böyle gözler önüne seriyor. Ben bu haberi okurken Mehmet şunu hayal ettim. Sen ben Poyraz. Poyraz da böyle 2-3 yaşlarında pıtı pıtı yürüyor. Bu yolda yürüyoruz. Bunu hayal ettim okurken. Lisbon merkezli mühendislik firması Trimetrica 2,5 saat gibi nehirlerin içinden geçiyorsun, ormanların içinden geçiyorsun ve bu parkuru 8 kilometrelik bu parkur. Tamam da 8 kilometre ne ki? Biz zaten yapıyoruz onu. Bostancı, Fenerbahçe git gel 9 zaten. Değil mi? Güzel bir yaya yolu ve şelalelerin yanından da geçiyorsun. Ortasından geçmiyorsun. Etrafından dolaşmalarını sağlıyormuş bu yol.
Tamam.
Tamam.
Senin takip ettiğin Selçuk Şirin var. Hürriyet'te evet. Bir makalesi vardı. Yani haberi vardı. İşte malum programı da açarken Teok'tan falan bahsettik. Diyor ki Harvard Innovation Lab'de öğrenme ve eğitim üzerine kafa yoran Tony Wagner demiş ki geleceğin çocuklarının rekabet koşulu oluşturabilmesi için 7 tane beceriyi mutlaka kazanmış olması lazım diyor. Birincisi eleştirel düşünme ve problem çözme becerisi.
İşte critical thinking neydi? Problem solving.
Yani sonuçta var olan şeyi hep ama niye bu böyleyi diyebilmesi gerekiyor. Bu böyle ezberle dememen gerekiyor. İki, hayatın farklı katmanları arasında işbirliği kurma becerisi. Burada da işte farklı kültürlerden ve hayatın farklı katmanlarından gelen bireyler arasındaki işbirliğini artıracak kişilere ihtiyacımız olacak diyor. Farklı ekonomik sınıftaki olan insanlarla hep kendi sınıfında konuşmayıp farklı sınıftaki insanlarla iletişim halinde olabilecek, farklı şeyleri birbirleriyle ilişkilendirebilecek bir kişi olması gerekiyormuş. Zihinsel çeviklik ve esneklik. Bu da gelecekte bir doğan çocuk, yeni doğan bir çocuk en az 3 meslek değiştirecek. Bazıları bunu 7 meslek diyormuş ama 3 meslek. Ben mesela baktığımda 2-3 meslek değiştirmişliğim var zaten. Hani şu anki kariyerime hele en sonuncusu ciddi bir meslek değişimi oldu. İş değiştirme değil ama bu. Meslek değiştirme yani farklı şeylere sıçrama.
Anlayacağım Akbank'tan Şekerbank'a geçmiyorsun.
Geçmiyorsun evet. Sonra inisiyatif alma ve girişimcilik. Bu bence şu anda da çok önemli bir şey. İnisiyatif alma. İnsanların o inisiyatif alma şeyi Türkiye'de çok düşük. Hep patronuma sorayım onayını alayım. Gerçi bu da Türkiye'deki sistem de öyle. Sen bana sormadan niye öyle yaptın diyecek patron da çoktur Türkiye'de. 5. Sözlü ve yazılı iletişim. Bu da yine Türkiye'deki çok zayıf olan bir şey. Okuduğunu anlama, insanlara ne anlatmak istediğini doğru anlatabilme ve sözlü olarak da ne istediğini doğru anlatabilme. Bunlar çok önemli beceriler. Zaten Türkiye'de bu PISA testlerinde çok düşük çıktığımız bir konu. Okuduğunu anlayıp anlatabilme olayı. Bilgiye ulaşma ve işleme becerisi. Yani doğru bilgiyi nereden bulacağını bilme, onu doğru şekilde çekme ve daha sonra da bunu yorumlayıp, ekleyip iletebilme. Ve sonuncusu meraklanma ve hayal kurma becerisi. Bu konuları daha önce de bahsetmiştik. Türkiye'de zaten kimse hayal kurmuyor. Çocukluk evresini atlattıktan
merak
sonra.
Merak da etmiyor.
Evet, merak da çok az. Bu bizim büyüklerimizde de öyle. Yani merak çok az. Hani artık benim ne ona ihtiyacım var deme çok sabit yani. Artık hani ben yaşlandım gerek yok deme çok standart bir şey. Hani şu restoranda ki şu yemeği tadayım şeyi bile yok. Yani ben bildiğim şeyi yiyeyim. Olayı çok fazla. Evet. Sende ne haber var bakalım?
Ben şimdiki haberim bunu belki dinleyicilerimiz başka kaynaktan da duymuşlardır ama haberler topraktan yeşeriyor diye Japonya'nın bitkilere dönüşen gazetesi varmış. En çok okunan gazetelerinden biri ve çevreci bir gazete olarak biliniyor. Mainichi Shimbunsha diye %100 sürdürülebilir bir gazete tasarlamış. Sen şimdi gazeteyi aldın. Okudun. İşin bitince gazeteyi toprağa gömüyorsun. Ve oradan da bitkiler yeşeriyor. İnanmaz.
Gübre mi oluyor içinde tohum mu var?
Yok. Şimdi şöyle çevreci gazete olarak adlandırılıyor. Toprak ile buluştuğunda gazetenin geri dönüştürülmüş ham maddesi içinde bulunan tohumlar işte yeşeriyor. Bitkilere dönüşüyor. Gazetenin mürekkebi ise senin dediğin gibi gübre sağlıyor onlara. Bu sebze kaynaklı bitkiler için gübre oluyormuş. Aklın almıyor değil mi nasıl olduğunu?
Enteresanmış, görmek lazım.
Evet, aslında bu fikir çok yeni değilmiş. Toprağa ekilebilen kağıtlar uzun zamandır geri dönüştürülmüş kağıt, su, bitki tohumları ile karıştırılarak yapılıyormuş. Ama hani bu büyüklükte ve gazetehane olması ilk defa olmuş. Benim haberlerim aslında iki tane daha var. Ama ben burada kesmek durumundayım. Hı. Sen dilersen kapanışı yap. Çünkü ben gerçekten diğer işlerime yetişemeyeceğim. Hazır Poyraz uyuyorken bundan istifade. Çok var mı daha haber?
Ben kendi haberlerimi okuyayım ve kapatayım. Sen burada olma. Seni buradan gönderelim.
İşte onu diyorum ben.
Tamam.
Tamam. Hadi. O zaman benden bu kadar.
Evet. Katılımınız için teşekkür ederiz.
Rica ederiz. Yarışmacı arkadaşlar, başarı dilemeyeyim. Çok inanç bir espri oldu. Kaçtım ben.
Ben de son iki haberimi hızlıca aktarayım. Birincisi, Estonya kendi kripto parasını çıkarmaya hazırlanıyormuş. Bu Estonya'nın e-ikamet, yani kendi elektronik vatandaşlık, elektronik oturma gibi, orada şirket kurup fakat kendi ülkenizde kalıyorsunuz ve fakat oranın vergi mevzuatına tabi oluyorsunuz. Öyle bir programı vardı. Bundan daha önce bahsetmiştik. Onu da destekleyen bir Bitcoin, yani Estonya parası çıkartmayı düşünüyorlarmış. Bu sayede sanırım Estonya ile ülke arasında, yani bulunduğunuz ülke arasında çok kolay para transferi gerçekleştirebileceksiniz. Sonuçlarına ve nasıl ilerleyeceğine bakmak lazım ama bu tarz bir uygulama açısından, yani bir ülkenin ilk defa para çıkarması açısından, elektronik para çıkartması açısından çok değişik ve enteresan bir durum. Ve ilk defa da sanırım bir ülke Merkez Bankası elektronik paranın arkasında duruyor olacak. Diğer haber de böyle, hani elektrikli araçların ne kadar çevreye duyarlı olduğu üzerine herkes çok konuşuyor. Yapılan bir araştırmada aslında her ülkenin elektrikli araçla aynı verimi ve karbon emisyonu düşürmeyeceğini ortaya çıkarmış. Çünkü bazı ülkeler elektriği termik santrallerle elde ediyorlar. Ve termik santral gibi elektriği elde eden ülkelerde sonuçta elektrikli araç arttığı zaman benzine olan talep düşecek. Fakat bu sefer daha çok kömür yakıp elektrik üretilmesi gerekecek. Bu da çevre kirliliğini artacak. O yüzden termik santral kullanan ülkelerde elektrikli araç artması o ülkenin daha kirlenmesine, havasının daha kirlenmesine sebep olacak. Bu sebeple genellikle bakıldığında nükleer enerji veya da geri dönüştürülebilir rüzgar, işte güneş enerjisi kullanan ülkelerde durum, elektrikli araç kullanılması durumu pozitif olarak eklemekle beraber aksi yönde olan ülkelerde tam tersi bir etki olacak. Buradan da baktığımızda mesela Türkiye'nin biraz daha aşağılarda olduğunu görüyoruz. Bizden daha kötü olan da Yunanistan var. Yani Yunanistan'ın elektrikli araçlara geçmesi daha kötü bir sonuç doğuracak. Tahmin edeceğiniz üzere gene Kuzey Avrupa ülkeleri bu konuda daha avantajlı. Çünkü ya nükleer enerjiden ya da geri dönüştürebilir rüzgar enerjisi gibi kaynaklardan elektrik elde ettikleri için oralarda elektrikli araçların kullanılması çevreyi daha da olumlu etkileyecek diye bir haber. Bunu da ayrıca paylaşırız. Hande'ye gitti. Şimdi ben de bu bölümü kapatıyorum. Her zaman olduğu üzere yorumlarınızı bekleriz. Öncelikle web sitemiz üstünde 35mm.com adresinde Havadan Sudan bölümünde ilgili bölümün altına yorum bırakabilirsiniz. Bunun dışında havadansudan@35mm.com adresine yorumlarınızı e-postayla gönderebilirsiniz. Onun dışında yine bir Facebook grubumuz var, Havadan Sudan adı altında. O gruba dahil olup bölümlerle ilgili yorumları, ilgili postun, ilgili bölüm duyurusunun altına da iletebilirsiniz. Yani farklı birçok kanaldan bizle iletişime geçebilirsiniz. Yorumlarınızı bekleriz. Bölüm önerilerinizi, haber önerilerinizi de bekleriz. Geldikçe ilgimizi çeken haberleri de sizle paylaşmaya devam ediyor olacağız. Gelecek hafta görüşmek dileklerimizle sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.
Müzik Arda Görgün.